Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda önce filanca tarihi eser turizme kazandırıldı ifadesinin yanlışlığına dair kanaatimizi kısaca dile getirdikten sonra eski İstanbul'da tüccar, esnaf ve sanatkarlardan bahsedeceğiz. Ardından da eski İstanbul'un semtleri, Osmanlı toplumunun çeşitli kesimlerinin oturdukları semtler hakkında bilgiler nakledeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Gerek devlet, hükümet nezdinde, gerekse illerde mahalli idareler nezdinde yürütülen kültür hizmetleri içerisinde en kalıcı olanlarından birisi, tarihi eserlerin tamir edilerek yenilenmesi. Yüzyıllar öncesine ait bir cami, bir köprü, bir çeşme, bir han, bir hamam ya da eski bir köşk, bir konak, restorasyon dedikleri tamirat sonucunda şehrin kimliği içerisinde daha canlı olarak yer almaya başlıyor. Şehrin kimliğini güçlendiriyor, canlandırıyor. Bu tamirat sayesinde geçmişten günümüze taşınmış olan bu eserler geleceğe de emanet edilmiş oluyor. Harika. Ancak bu konuyla ilgili olarak benim kabullenemediğim bir husus var. O da şu. Bu tarihi eserlerin tamiratından sonra resmi açılışları yapılırken de, basında haberleri yayınlanırken de genellikle şu kalıp ifade kullanılır. Filanca tarihi eser turizme kazandırıldı. Bu ifade bu haliyle acı bir itiraf aslında. Çünkü bu ifade biz bu tarihi eserleri kültürel mirasımızı geleceğe taşımaktan çok onlar sayesinde daha fazla turist çekmek, dolayısıyla da daha fazla para kazanmak için tamir ediyoruz demektir. Turistler ilgi göstermemiş olsalardı bu kadar zahmete katlanmaz, bu kadar masrafa da girmezdik demektir. Gelin bu ifadeyi değiştirelim. Filanca tarihi eser turizme kazandırıldı demek yerine filanca tarihi eser kültür hayatımıza kazandırıldı diyelim. Ölçülü turizm faaliyetlerine ve turizm yoluyla gelir elde edilmesine elbette itirazım yok. Ama restore edilen, tamir edilen bir tarihi eser neden sadece turizme kazandırılmış olsun? Tek ya da en büyük, en öncelikli ölçü bu mudur? Bu mu olmalıdır? Tarihi eserler sadece seyirlik ya da sadece gelir getiren nesneler midir? Yapmayınız Allah aşkına. Hasılı benim teklifim şu. Tarihi bir eseri restore edip, tamir edip hizmete açtığımızda turizme kazandırdık demeyelim. Kültür hayatımıza kazandırdık diyelim.
Şehir ve insan.
Şimdi gelelim eski İstanbul'un tüccar, esnaf ve sanatkarlarına. İstanbul'da tüccar, esnaf ve sanatkarlar bulundukları yerler. İstanbul'da külliyetli mal alıp devreden tüccarlar, bal kapanı, yağ kapanı, zahire kapanı, un kapanı, asma altı, mısır çarşısı adlı yerlerde toplanmışlardı. Ayrıca içinde pek çok odası bulunan tüccar hanları vardı. Çoğunlukla tek çeşit mal üzerinden iş yapan bu tüccarlardan aynı malı satanlar aynı handa bulunurlardı. Malları almak isteyenler o hanlara gider, odalarda isteğine uygun malları kolayca bulup alırlardı. Bu tüccar hanlarının başlıcaları Kürkçü Hanı, Sofçu Hanı, Yağcı Hanı, Çukacı Hanı, Sabuncu Hanı, Varakçı Hanı, Kalaycı Hanı, Peştemalci Hanı, Keçeci Hanı gibi isimlerle anılırdı. Bunlardan başka her bir esnaf İstanbul'un çeşitli yerlerinde bir sokakta sağlı sollu sıra halindeki dükkanlarda çalışırlardı. Aynı işi yapanların bir arada bulundukları bu sanat ve ticaret yerleri yapılan işe göre sedefçiler, vezneciler, arpacılar, kürkçüler, kökçüler, kürekçiler, fincancılar, destgahçılar, kalemtıraşçılar, abacılar, mühürcüler, zahireciler, yemişçiler, yumurtacılar, kantarcılar, saatçiler, kuyumcular, sırmacılar, tüfekçiler, mıkrasçılar, kundakçılar, peştemalcılar, yağlıkçılar, oyuncakçılar, tesbihçiler, misk yağcılar, tornacılar, marputçular, hırdavatçılar, fenerciler, devatçılar, köseleciler, yemeniciler, kovacılar, sepetçiler, fermeneciler, kavukçular, dülbentçiler, kılınççılar, doğramacılar, marangozlar, çulhalar, eğerciler, semerciler, timurcular, çıkrıkçılar, eskiciler, zenneciler namlarıyla anılırlardı. İstanbul mahalleleri arasında haftanın belirli bir günü 3-5 çeşit esnafın geçici sergiler kurdukları pazar yerleri vardı. Çevre mahalle halkının alışveriş ettiği bu pazarlardan o civardaki yaşlılar, kimsesizler, fakirler de ihtiyaçları olan eşya ve erzakı kolayca alarak bir hafta rahat ederlerdi. Çarşamba pazarı, cuma pazarı, salı pazarı gibi gün adları verilen bu pazarlar dışında esir pazarı, avret pazarı, bayat pazarı, balık pazarı gibi pazarlar da vardı. İstanbul'da halen mevcut ve meşhur olan ve 7000 küsur dükkanı bulunan büyük ve kârgir çarşı içinde, yani kapalı çarşıda, her biri birer sokağın iki yanındaki dükkanlarda çalışan sanatkar ve tüccar esnaf da şunlardır. Sahaflar, kumaşçılar, haffaflar, hazır elbiseciler, kuyumcular, basmacılar, yazma yemeniciler, ayak yemenicileri, astarcılar, dericiler, ipekçiler, işlemeciler, yağlıkçılar, peştemalcılar, çorapçılar, sırmacılar, yorgancılar, saçakçılar, terziler, baş yemenisi basanlar, çukacılar, şalcılar, kapamacılar, kolancılar, kavukçular, kürkçüler, gümüş kalemkarlar, örücüler, zenneciler, sırıkçılar, ütücüler. Çarşı-ı Kebir dışında ve diğer pek çok yerde ve pazarda her türlü esnaf bulunurdu. Böylece dersaadet halkı eskiden Avrupa ve diğer yabancı mallarına muhtaç olmadan her ihtiyacını yerli ürünlerden rahatça temin ederdi. Dersaadetçe her türlü iş ve sanata ne kadar önem verilmiş olduğunu belirtmek maksadıyla Çarşı-ı Kebir dışındaki esnafın adları da burada sayılmıştır. Sütçü, muhallebici, çakmakçı, kürkçü, varakçı, terzi, hakkak, rastıkçı, nalçacı, börekçi, mürekkepçi, güllatçı, sedefçi, saraç, haffaf, muytap, çekmececi, doğramacı, bakkal, sebzeci, eczacı yani kökçü, berber, helvacı, turşucu, kahveci, manav, kasap, leblebici, işkembeci, yemişçi, kömürcü, oduncu, bakırcı, düğmeci, kitap mücellidi, ince mücellit, parmaklıkçı, tesbihçi, imameci, keresteci, çubukçu, lüleci, attar, pamukçu, esvap boyacısı, ebniye boyacısı, hurdacı, ipçi, balmumcu, nalbur, bağcı, arpacı, bostancı, timurcu, dökmeci, kovacı, fıçıcı, dikici, marangoz, semerci, kireççi, hallaç, kalaycı, tuğlacı, kiremitçi, sıvacı, dülger, rençber, taşçı, değirmen yapıcı, kantarcı, camcı, şekerci, hasırcı, şerbetçi, hamamcı, şişeci, fincancı, keçeci, sofçu, nalıncı, kılınççı, tüfekçi, saatçi, saat zarfçısı, kebeci, kuyu tulumbacısı, kutucu, destgahçı, mıkrasçı, usturacı, kuşçu, sucu, kebapçı, tavukçu, yumurtacı, çömlekçi, çiçekçi, çilingir, paçacı, kalemtıraşçı, bıçakçı, okçu, derici, kayık ve sandal yapıcı, maunacı, kalafatçı, köseleci, sepetçi, musiki aletleri yapanlar, kaşık ve tarakçı, abacı, ıtriyatçılar, çıkrıkçı, süpürgeci, tenekeci, lokmacı, kataifçi, furuncu, simitçi, elmas mıhlayıcı, çadırcı, macuncu, ketenci, debba, kilci, ipçi ve halatçı, balık ağıcı, kağıtçı, kağıt mührecisi, balıkçı, hayalci, mancacı, bargirci, su yolcu, eskici, bozacı, salepçi, çaycı, ayak kahvecisi, at cambazı, keresteci, yük arabacısı. Yukarıda sayılanların dışında sermayesiz amele gibi çalışan hamal, sırık hamalı, bargir sürücüsü, hamam dellağı, mahalle bekçisi, çarşı dellalı, pazarlara sepetle yük götürenler, akıntılarda kayığı çeken yedekçiler, büyük kayıklarda ve balık kayıklarında gündelikle çalışanlar, mahallelere çeşmeden su taşıyanlar vardı. Öte yandan İstanbul'a çeşitli vilayetlerden gelenlerin çoğunluğunun genellikle rağbet ettikleri işler ve sanatlar şöyle sıralanabilir. Eğin ahalisi, kasaplık, balmumculuk, kömürcülük. Yanya ahalisi, ciğercilik, işkembecilik, en çok da hamam dellaklığı. Bar ve havalisi ile İşkodra'dan gelenler. Çiçek, sebze bahçevanlığı. Manastır ve Kesriye ahalisi, kürkçülük ve sebzevatçılık. Sakız Adası ahalisi, çiçek bahçevanlığı, Midilli Adası ahalisi, abacılık. Ankara ahalisi, koyunculuk yani celeplik, Bolu ahalisi, aşçılık. Zafranbolu ahalisi, börekçilik ve boğaçacılık. Kastamonu ahalisi, helvacılık, kataifçilik. Sivas ahalisi, hamamcılık, dellaklık ve seyislik. Kemah, Erzincan, Koyulhisar, Koçhisar, Arapkir ahalisi. Dairelerde uşaklık ve hizmetkarlık. Lazlar, bakırcılık, kalaycılık, hallaçlık, kayıkçılık. Araplar, fındıkçılık, seyislik, tatlıcılık. Sanatlarını birbirinden görerek heves eder, bir süre İstanbul'da çalışır ve kazandığı birkaç kuruşla arada sıla etmek tabiriyle memleketlerine giderler, yine geri dönerek çalışmaya devam ederlerdi. Bazı sanat dalları hakkında açıklamalar. Mühürcülük. Öteden beri İslam aleminde ve Osmanlılarda kullanılan mühürler iki çeşittir. Biri yüzük şeklinde ve daima parmağa takılarak kullanılır, diğeri daire biçiminde ufak bir tabloya hak olunmuştur ve altında tutacak bir sapı bulunur. Yüzük şeklindeki mühür çok eskilere dayanır, diğeri yenidir. Eski tarzda yapılan mühürlerin ekserisinin hak edilme yerine ufak ince çiziklerle asma filizi denen şekilde çiçekçik yapılır, üstüne de kalınca harflerle yazı hak olunurdu. Yazılacak isim eskiden yalnız bırakılmaz, ekseri Farsça, bazısı Arapça manzum bir mısra içine alınarak hak edilirdi. Önceleri hemen hepsi talik hatla hak edilirken sonraları sülüs yazı ile hak olunmak usulü de kabul olmuştur. Mühürlerin çoğu akik denen taşa kazınır fakat altın, gümüş, necef ve kan taşı üzerine de hak olunurdu. Mühür bir şahsın namı olduğu gibi hüviyetini ve kişisel özelliklerini de temsil ettiğinden hem yazısına hem de kazınışına çok itina gösterilirdi. Bu yüzden bu sanatta şöhret kazanmış birçok kimse yetişmişti. Eskiden mühür hak ettirmek isteyenlerden bazısı tanıdığı ve bilgisine itimat ettiği müneccimlerden birine müracaat eder, hak için hayırlı ve uğurlu bir zaman tespit etmesini rica ederdi. Müneccim de fenni nücuma uygun olarak araştırıp bulduğu tarih ve zamanı, hatta başlama saatini, dakikasını hesaplar, bir pusulaya yazar verirdi. Fenn-i nücum tabiriyle şerefi şems veya vakti mes'ud denilen bu en uğurlu zamana daha epey vakit varsa ya mührün kazılması o zamana tehir edilir ya da daha yakın bir başka vakti mes'ud tayin ettirilerek mühür hak edilirdi. Uğurlu zaman henüz dükkanların açılmadığı erken bir vakte rastlarsa ve mühür kazdıracak olanın Hakkak Efendi'ye itimadı varsa mührü ona verir, evine götürerek tam zamanında hak etmeye başlamasını, gerisini de dükkanında tamamlamasını rica ederdi. Hanesi müsait olan kibardan bir zat ise o gece Hakkak Efendi'yi evine davet eder, doğru işleyen bir saate göre istenen vakit gelince gözü önünde hak ettirmeye başlatır, geri kalan hak işi dükkanına bırakılırdı. Taş üzerine mühür hak etmek büyük bilgi ve maharet istediğinden herkesin yapamayacağı ve yapsa bile başaramayacağı bir işti. Taş hakkinde zımpara veya elmas tozu kullanılırdı. Hak sanatını öğrenmek isteyenler, tabii önce bir usta zatın yanına çırak olur, onun gösterdiği usul ve ondan gördüğü hak kaidelerine göre bu konuda bilgi sahibi olur, bir müddet sonra bazı önemsiz mühür kazımalarıyla işe başlayarak sanatta ilerlerdi. Ayrıca mühür hakkine heveslilerin önce bir hattattan yazı talim etmeleri ve hat sanatının oldukça inceliklerine girmeleri gerekirdi. Mühüre yazı ters yazılarak kazınır, bu da ayrı bir alışkanlık ve ustalık isterdi. Bu sanatta şöhrete ulaşmak çok gayret ve çalışmayı gerektirirdi. Halk sanatında meleke kazanmış ve artık namına ve hesabına sanatını icra edebilecek derecede yetişmiş olan kalfalara, ustasının tensibi ve hakkaklar heyetinin tasvibiyle kendi isminden başka uygun bir mahlas verilir. Onun da artık hak edeceği mühürlerin altına o mahlası yazması, o sanat erbabınca kabul edilmiş bir usuldür. Hakkak olan efendilerin ellerinde ustalarından aldıkları birer mecmuaları bulunur. Bu mecmua ustadan ustaya intikal ede gelmiş olup içinde o efendinin ustasının ve ondan önceki ustaların zamanlarında hak ettiklerinden seçtikleri mühürler basılıdır. Sonradan gelenlere yadigar olan bu mecmualar onlara örnek teşkil etmesi, bunlara bakarak sanatta ilerleme gayret ve hevesini uyandırması niyetiyle yapılmıştı. Bu da çok yararlı, güzel bir usuldü. Bir kimse mührünü kaybederse basılı bir örneğinden aynen taklit edilerek hak edilir veya başka bir mühür kazanır ya da bir başkasının mührünü beğendiyse onun tıpkısı yapılır. Ancak eski tarih yazılmaz, hak edildiği senenin tarihi konur. Eski tarihi koymak hakkaklar arasında hileli bir davranış kabul edilirdi ve kesinlikle yasaktı. Mühür hakkında şöhret kazanmış ve özellikle eli hayır ve uğur getirir diye tanınmış çok meşhur sanatkarlar içinde eskiden beri isimleri bilinenler şunlardır. Geçmiş yüzyıllarda meşhur olan ve hatta o zaman bir mührü bir kese akçeye hatır için hak eden Mahmut Çelebi, Rıza Çelebi ve Ferit Çelebi, daha sonraları Vefa, Rahmi, Azmi-i Kadim, Yümni-i Kadim, Resa, Resmi, Dana, Nadir, Sami-i Kadim, Ziya, Azmi-i Cedid, Sami-i Cedid, Yümni-i Cedid, en meşhurlarından biri de eski usta hakkakları bile gölgede bırakan 1144'te vefat etmiş Fenni Efendi'dir. Yüzyılımızda yaşamış ve yakında vefat etmiş olan Benderyan Mıdırgıç da dikkate ve kaydedilmeye layık bir hakkaktı. Boğaziçi'nde Yeniköy'de oturan Benderyan Mıdırgıç, her cins maden ve taş üstüne her istenen yazı, resim ve çiçeği hak eder, hangi cins yazı verilirse verilsin istendiği kadar ufaltıp pek küçük bir yere sığdırırdı. Kendisi yazı bilmediği halde resmi hattı hiç bozmadan büyük kıta bir yazıyı bir mühür devresi kadar bir yere kusursuz nakledip hak ederdi. Bu alandaki maharet ve sanatı kendinden evvel gelenlerin hepsinin üstünde ve her türlü sitayişe layıktı. Çok mahir ellerinin mahsulü olan haklar herkesi şaşırttığı kadar içine düştüğü fakirlik ve yoksulluk da memleketimiz için o derece şaşırtıcı ve esef vericidir. Kalemkarlık. Eskiden kılıç, hançer, sürahi, kahve fincanı, kahve fincanı zarfları ve kahve tepsileri üzerine yapılan ve elvan renk soğuk mine ile dondurma suretiyle işleme olan minekari kalemkarlık pek makbuldü. Gümüş üzerine kabartma veya matkapla çiçek işlemesi de çok gelişmişti. Soğuk mine tarzında yapılmış işlemelerde şöhret kazanmış olanların yaptıkları esnaf arasında bu falanın işidir diye hemen tanınırdı. Bu sanatkarlardan Arnavut Osman Çelebi, Lazoğlu Yusuf Çelebi, Sepetçioğlu Mihail ve Haçador ustalar uzun süre şöhretlerini korumuş ustalardandı. Soğuk mineli kılıç, hançer, bıçak, zarf gibi şeyler dersaadet halkı arasında ve hele kibar konaklarında kullanılmazdı. Bunlara en çok Arabistan ve Doğu Anadolu halkı ile Yeniçeri ustaları ve efradı rağbet ederlerdi. Bazen Anadolu'dan da cihaz takımına konmak üzere istenirdi. Bu gibi gümüş üzerine kalemkari denen oymaların şekli son günlerde bütün değişmiş, eski usuller tamamen terk edilmiştir. Yeni moda, Aznavur işi, Pariskari, Avrupa tarzı adlarıyla kuyumculuğa girmiş, bunlar rağbet görmüş ve bu yeni tarzda şöhret kazanan ustalar ortaya çıkmıştır. Bu kalemkarlıklar bir savat cinsidir. Savat önce Dağıstan'da çıkmış, oradan Çerkesistan'a ve en sonunda Van ve Trabzon havalisine yayılmıştır. Bu tarzda Çerkes kılıçları, kılıç kayışları, kamçıları, Çerkes eğer takımları yapıldığı gibi baston başları, enfiye kutuları, tütün tabakaları, su bardakları da savatla işlenmeye başlamıştır. Daha sonra sabat her yerde büyük rağbet görmüş, Avrupa'da da bu tarz pek çok gümüş eşya yapılmaya başlanmıştır. Kuyumculuk ve işlemecilik işlerinin bir de gümüş tellerle örülerek yapılanları vardır. Bu tarzda fincan zarfları, kahve tepsileri, tütün kutuları, yazı takımları, buhurdanlar imal edilmiştir. Bu sanat manastırda çok ileridir. İstanbul'da da yayılmaya başlamıştır. Kalemtıraşçılık. Yazı yazan herkesin, rical ve katiplerin, kalem yontmakta kullandıkları kalemtıraşların ne şekilde ve kimler tarafından yapıldığı dersaadette büyük önem taşırdı. Şöhret sahibi sanatkarların ellerinden çıkmış kalemtıraşlar çok arandığından epey pahalı olurdu. Kalemtıraşçıların en tanınmışı, en şöhretlisi Galatalı Recai Efendi'ydi. Üsküdarlı Recai, Eşref, Cemali, Yümni, Fenni-i Kadim, Muhibbi-i Kadim, Rıza, Resa, Muhi, Resmi, Fehmi-i Kadim, Misli, Sıdki, Fehmi-i Cedid, Zeki, Üsküdarlı Sarhoş Mehmet ve ismi bilinmeyen Şehla, Rumi, Vahiy efendiler de kalemtıraşçılıkta şöhret kazanmışlardı. Bu sanatkarların ünleri demire verdikleri su ile sağladıkları sertlikten kaynaklanırdı. Bu sanatkarların ürünleri demire verdikleri su ile sağladıkları sertlikten kaynaklanırdı. Onların yaptıkları çok uzun süre kullanılır ve sık sık bilemeye ihtiyaç duyulmazdı. Kalemtıraşların sapları som, fil dişi, bağ, yeşim, abanoz, öd ağacı, gül ağacı, yıldız taşı, adi kemik gibi maddelerden yapılır. Düz, yuvarlak ya da burmalı saplar yanı sıra üzeri oyma çiçeklerle işlenmiş veya mercan ve elmaslarla tezyin edilmiş olanları da vardır. Bu musanna ve oymalı saplar çoğunlukla kalemtıraşçılardan ayrı bir sanatkar tarafından yapılırdı. Üzerinde kalem kesmeye mahsus maktalar içinde de çok değerli ve musanna olanları vardı. Böyle makta ve kalemtıraş sapları imal edenler arasında en meşhurları Fenni Dede Efendi, Bursalı Fahri Efendi ve ünlü Fikri Dede'dir. Ayrıca Uzun Çarşı'da fil dişinden sineklik sapı yapan sanatkarlar arasında böyle makta ve kalemtıraş sapı imaliyle de şöhret kazanmış olanları vardı. İnce marangozluk. İstanbul'da ince marangoz denen ve çok rağbet gören özel bir marangoz sınıfı vardı. Bunlar matrak, meç, lobut, çevgan, çevgan, arka kaşağısı, asa pişahta, altın ezmek için zerdeste yapımıyla uğraşırlardı. İçlerinden pek çok ünlü sanatkar yetişmiştir. Piş tahta, her sınıftan tüccarın üzerinde para saydığı tahtadır. Satılan malın bedeli, paranın küsuratı olan akçe, zolota, rubiye gibi ufak paralarla alındığından bunları dökmeden saymak için piş tahta kullanılır. 1,5 parmak yüksekliğinde kenarlı, dörtgen biçimli, gövdenin bir ucu daralarak son bulur. Gövdeleri servi, innab, çemşir, çınar, ceviz ve abanoz ağacından yapılan piştahların sedef ve bağ ile işlenmiş çok zarif ve sanatkarane olanları da vardı. Ekseri ulema sınıfından olanların, şeyhlerin ve ihtiyarların ellerinde taşıdıkları asaların da pek sanatlı ve müzeyyenleri olurdu. Kızılcık ağacından, kızıl ağaçtan veya boğmaklı kalın ezarenden yapılır, başları taşıyanın çenesi hizasına gelecek kadar uzun olur, yolda giderken asaya dayanarak yürünürdü. Asa tepelerine oymalı, musanna fil dişinden veya kemikten yuvarlak başlık takılırdı. Dervişlerin çok kullandıkları arka kaşağıları da sanatkârane yapılmış eserlerdi. Bunların sapları gümüş tel veya sedefle işlenmiş, nefis oymalarla tezyin edilmişleri de vardı. Bu sanatlarda en fazla şöhret kazanmış olanlar, Çemberlitaş civarındaki sedefçiler içinde Şehlevendim lakabıyla tanınan meşhur Haşim Usta, aynı yerde Kelayioğlu Haçadur Usta ile dükkanı olmayıp hanesinde çalışan Galip Usta'ydı. Marangozluk. İnce marangozların dışında diğer marangozluk işlerini yapan marangoz ustaları da vardır. Bunlar yolculuğa çıkarken içine ekabirin oturduğu ve katırlara yükletilen mahve, tahterevan ile koçu, çemce, çamaşır ütülemek için şimşir ağacından cendere, ekabir dairelerinde bulunan üstleri elvan boyalı çiçek nakışlı yemiş dolabı, çekmece üstüne musaf-ı şerif koyarak okumak için rahle ve benzeri şeyler yaparlar. Ceviz, abanoz, serviden yapılan rahlelerin sedefçiler tarafından arusek, sedef, mine ve fil dişi işlenmiş olanları yanı sıra marangozların imal ettiği gümüş kaplatılmışları da vardı. Çok maharet ve ustalık isteyen bu rahle imalinde şöhret kazanmış olan Boşnak Adem Ağa, eski Ali Paşalı Ethem Usta'nın eserleri pek meşhur ve kıymetliydi. Nakkaşlık. Yüzyılın başlarında Dersaadet'te çok büyük ve mükellef konaklar ve köşklerle muhteşem ve müzeyyen sahilhaneler yapılmıştı. Bunların kapı ve pencereleriyle oda pencereleri üzerindeki tepe pencereleri çok çeşitli şekillerde olurdu. Hele saray ve kasr-ı hümayunların tavan ve kapıları fevkalade sanatkârane, aşırı ölçülerde müzeyyen ve münakkaş olur, bunların altın yaldızlarla yapılan nakışlarına son derece itina gösterilirdi. Osmanlı küberasının hane ve kaşhaneleri böyle sanatkârane nakışlarla süslenmiş yapılar olduğu için nakkaşlık sanatı da çok ileri gitmiş ve bu sanatta birçok meşhur ustalar yetişmiştir. Bu gibi saraylar ve köşklerle konakların tavanlarında ekseriya İran tarzı tercih edilirdi. Büyük sanatkarların elinden çıkmış bu tavanlar, İrankari kitap dibacelerine nazire olabilecek şekilde musanna ve hayret edilecek derecede hüner ve maharetle yapılmış nakışlarla kaplıydı. Bugün o mükemmellikte nakış yapmak mümkün değildir. Fakat o müzeyyen ve münakkaş binaların çoğu da yangınlarda yok olmuş ya da cahilce alafrangalık hevesine kapılarak yıktırılma sonucu kaybolup gitmişlerdir. Ancak Topkapı Sarayı Hümayunu'ndaki örnekler zamanımıza kadar kalabilmiştir. Bu gibi köşk, konak veya sarayların resimli tavanlarının ahşap işlerini ince marangozlar yapardı. Seçilen örneklere göre ince marangozlar tarafından ahşaptan parça parça hazırlanır, parçalar birbirlerine bağlanıp yapıştırıldıktan sonra yerlerine yerleştirilirdi. Ekseri büyük odalarda yapılan farsi ve çiçekliklerle yanlarına eklenen musanna oymalı hücreler, yük ve dolap kapakları, oda kapıları yine ince marangozlar tarafından hazırlanıp bitirildikten sonra zamanın meşhur nakkaşları çağrılır, buraları özel olarak seçilen uygun örnek ve şekillere göre yaldızla çok çeşitli çiçekler veya sade çiçekçiklerle nakşedilirdi. Tavanların ekseri nakışları İrankari olurdu. Tavan kenarındaki enli pervazlar çeşit çeşit meyve resimleriyle süslenirdi. Farsi ve çiçeklik denilen oda kapılarının iki tarafındaki mihrap gibi içi dairevi, altı mermer ya da somaki olan yerlere dere ve ağaçlıklar, bazı yerlerine kuş resimleri, gemi resimleri, bazen de büyük bir saksı içinden çıkmış lale, karanfil ve gül gibi çiçekler nakşolunurdu. Oda kapılarının iç tarafında iki yanda kenarları musanna oymalı tahta hücrelerin bardak ve benzeri eşya koymaya mahsus olan yerlerinin büyüklüklerine uygun nakışlar yapılırdı. Kasırlar ve sarayı hümayunların oda kapılarıyla pencere kanatlarının müzeyyen ve musanna oymalarının üzeri sedef, bağ ve fil dişiyle süslendikleri için bu gibi işlerin esasını marangozlar yapar, sonra sedefçiler tarafından işlenip son şekline getirilirdi. O vakitler nakışlarda kullanılan boyalar hep Dersaadet'te yaptırılırdı. Yaldızdan önce alta uygulanan vernikleme işi çok zordu. Vernik de yine Dersaadet'te yapılırdı. Buna sürülen yaldız asırlarca devam eder, diğer boyalarsa renklerini hiç kaybetmeden yüzlerce sene olduğu gibi dururdu. Hele İran laciverdi tabir olunan renkle gülgüni pembe olarak bilinen renk çok zor bulunur boyalardandı. Bu boyalarla gösterilen sanat ve maharet hayret edilecek derecelere varmıştı. Böyle nakış ve resimde şöhret salmış kimseler arasında en bilinenleri Kule Kapısı ve Mevlevi Hanesi bahçesinde gömülü Miskali Solakzade Behzat ile Tiraki Osman Çelebi, Tasbaz Pehlivan Ali, Veli Can-ı Evvel, Sığır Behram, Babacan Haşim idi. Bu sanatkarların nakışları taklit edilemez eserlerdi. İsimleri asırlarca dillerde dolaşmış, hatta musanna bir nakış görüldüğünde ya da yapıldığında Tiryaki Osman Çelebi de yapsa bu kadar yapardı. Yollu değerlendirmelerle adları devamlı yad edilmiştir. Eski üstadların her biri nakışın bir yönünde çok ileriydi. Bir kısmı İran tarzı nakışta, diğeri çiçek işlemede, bir diğeri meyve resminde, bir kısmı da ağaç, gemi, su, dere veya hayvan resmeylemekte ustalaşarak şöhrete erişmişlerdi. Yukarıda adı geçen üstadlar İran tarzındaki en zor nakışlarda şöhret kazanmışlardı. Çiçek resminde en önde isim yapanlar Kayseriyeli Kasım, Çıkrıkçızade Belhul Usta, Kemankeş Yahya Usta şöhretlerini asırlarca korumuşlardı. Yine çiçek ve hayvan resimleriyle ünlü Behzat, Mani, Frenk Senyör, Murdar İlik hala adları anılanlardandır. Diğer resimlerde şöhret olanlar Osep Usta, Kazaz Onnik, Haçadur Usta gibi birkaç sanatkardır. Bu nakışın kara kalem denen cinsi ekseriya halktan kimselerin evlerine yapılırdı. Kara kalem nakış yapan pek çok usta varsa da meşhurlarını ben duymadım. 100 yıl öncesine kadar hanelerde yapılan nakışlar anlatılan tarzda devam etmiş, daha sonra saray ve konakların tezyinatında değişiklik başlamış, eski usuller terk edilmiş, İran kari tavan yerine astar tavan ve oyma çiçekli göbek konmuş, Farsi ve çiçeklik yerine konsol ve çekme boru yapılmış ve duvarlar yağlı boya ile boyanmış, eski şekilde nakışlı kapı ve dolap kapakları terk edilmiş, düz renkle boyama kapı ve kapak modası kabul görerek büyük bir değişiklik meydana gelmiştir. Astar tavan yapmak için oda tavanına baştan başa kalın bir astar gerilerek mıhlanır, astar üzerine 3 kat boya çekilir. Ortaya ve kenarlara tahtadan oyma çiçekler ve kabartma nakışlar veya tenekeden kabartma meyve resimleri mıhlanır, sonra da icap eden renklere boyanır. Silme tavanın bazı yerlerine çiçek ve meyveler nakşedilir, kapılar ve yük dolapları da tek renk boya ile boyanırdı. Bu tarzda bir müddet devam etmiştir. 30-40 seneden beri önce oda tavanlarına Bağdadi olarak aralıklı tahtalar mıhlanarak üzerleri sıvanıp etraf duvarlarıyla birlikte kaba badana yapıldıktan sonra badana üstüne istampa denen çok çeşitli kalıplarla nakışlar resmedilmeye başlanmıştır. 20 yıldan beri de tavanlara önce astar gerildikten sonra ortalarına, köşe ve kenarlarına alçıdan dondurulmuş kabartma çiçekler mıhlanarak karton pier denen tezyin etme şekli başlayıp yayılmıştır. Böyle sıva tavan üstüne istampa usulünü veya karton pier tavanları arzu edenler çoğunlukla İtalyan ustaları çağırıp yaptırıyorlardı. Şimdi artık yerli usta ve boyacılar da alasını yapmaya başladıklarından İtalyanlardan vazgeçilmiştir. Fenercilik. Eskiden Dersaadet'te sokakları aydınlatacak vasıtalar yoktu. Sokaklar karanlıktı. Sokağa çıkanlar mutlaka ellerinde bir fener taşıma ihtiyacındaydılar. Bu sebeple fenercilik sanatıyla uğraşan pek çok dükkan vardı. Esnafın hep bir arada bulunması eski bir usul olduğu için Süleymaniye Camisi avlu duvarı önünde boydan boya 40 kadar fenerci dükkanı açılmıştı. Bütün fenerler orada satılır, muşammaları, tamirleri de orada yapılırdı. Fenerler büyüklüklerine göre adlar alırlardı. Vüzera feneri, orta boy çelebi feneri, imam feneri, cep feneri, davulcu feneri, tulumbacı feneri, balıkçı feneri gibi. Vüzera feneri. Çapı çok büyüktür. İçinde bal mumundan kalın bir mumu bulunur. Kulpu üzerinde bir halkası vardır. Vezirlerden biri sokağa çıktığı zaman önü sıra yürüyen iki ağa bu fenerlerden ikisini halkalarından geçirilmiş kısa ve kalınca bir değnekle taşıyarak yolu aydınlatırlardı. Çelebi feneri. Kibarlara mahsus ince oymalı uzun bir fenerdir. Vüzera fenerinden biraz daha ufak olur. Muşambası sık çifte tellidir. İmam feneri. Boyu kısa, çapı büyüyecek bir fenerdir. Sarı kalın muşambalıdır. Yukarısında elle tutmak için oynak bir halka vardır. Muşamba kısmı iki yanda yukarıdan aşağıya birer ince zincirle bağlıdır. Cep feneri. Sık tellidir. Boyu ve çapı küçük olur, gerektiğinde cebe sığabilir. Davulcu feneri. Boyu çok kısa fakat içi geniştir. Gayet kalın sarı muşambadan sık telli yapılmıştır. Tepesinde çok sayıda delik vardır. Tulumbacı feneri. Boyu kısa, çapı çok geniş bir fenerdir. Muşambası kalın, telleri sıktır. Tepesinden aşağıya inen ve muşamba gövdeyi tutan dört ince zincire mangıra benzer sarı madeni parçalar ve çok ufak çıngıraklar takılıdır. Tepesinden aşağıya inen ve muşamba gövdeyi tutan dört ince zincire mangıra benzer sarı madeni parçalar ve çok ufak çıngıraklar takılıdır. Balıkçı feneri. Çerçevesi cam fenerlerde olduğu gibi tenekeden yapılmıştır. Dışına yağlanmış kursak derisi geçirilmiştir. Bir tarafı kapaklıdır. Bunların dışında yapıldıkları yere göre adlandırılan fenerler de vardı. Üzeri bir sıra yuvarlak çıkıntılarla süslü, sarı üzerine yaldız sürülmüş Bosna feneri, özenle işlenmiş oymalı, yaldızlı İran kari fener, yeni modaya göre yapılmış Selanik kari fener, Rusçuk feneri, yerli Süleymaniye kari fener. Süleymaniye kari fenerin en ünlüsü, en beğenileni musallalı fenerdi. Fenerlerin sarı veya beyaz muşambadan seyrek telli, sık telli, çifte telli çeşitleri vardı. Bedestan hacegileri. Dersaadet'te Çarşu-i Kebir içinde ayrı kapıları bulunan kârgir bir mahalle, bedesten ve içindeki dükkan anlamına gelen dolaplarda alışveriş edenlere hacegi denirdi. Eskiden bu hacegiler camilerde tedris-i ulum ile uğraşırlar, geçimlerini helal yoldan temin etmek arzusuyla buralarda ticaret yaparken de ancak meşru kârdan başka bir para almazlardı. Kendileri ulemadan ve sülehadan oldukları için istedikleri fiyatın asla aşırı olmadığına inanılır, pazarlıkla fiyat indirmeye çalışılmaz, o fiyat üzerinden satılan alınırdı. Bedestenin öğleden evvel açılmaması ve ikindi vakti kapanması hacegilerin sabah ve ikindi derslerine mani olmamak içindi. Hacegiler herkesin sonsuz güvenini kazandıklarından ve bu güveni sarsacak hiçbir şeyleri görülüp işitilmediğinden, hacca gidenler lüzumundan fazla paralarını, memuriyete taşraya tayin edilenler yine beraber götürmek istediklerinden fazlasını mühürlü bir keseyle getirir, bedestende emanete koyarlardı. Döndüklerinde de bıraktıkları keselerini alırlardı. Birisi vefat ederse kesesine bağlı pusulada yazılı olarak bildirdiği veresesine bıraktığı kese olduğu gibi tozları üzerinde teslim edilirdi. Bedestenin bekçileri ve kapıcıları da emanetlerin kesin garantisiydiler. Mücevherler, paralar, senetler, değerli evrak, altın, gümüş eşya, kısacası bütün kıymetli şeyler için bedestenin bölük başı denilen adamına müracaat edilir, içinde bırakılacağı sandık gösterilirdi. Onlar tarafından da kendi defterlerine kaydedilip üzerine bir pafta yapıştırıldıktan sonra mal sahibinin eline de saklayacağı bir pusula verilirdi. Emanet bedesten bekçilerinin gösterdiği yere konurdu. Sahibi sandığı ne vakit açıp kapatmak isterse elindeki pusula ile yine bölük başıya müracaat eder, bekçilerin vasıtasıyla bir şey alıp koyabilir, sandık kirası olarak da ayda pek az bir para ödenirdi. Emanet olarak bırakılanlar ne kadar zaman kalırsa kalsın hiçbir zayiat, şikayet, inkar, kötü ve soğuk muamele asla olmazdı. Sandık sahibi vefat etmiş, pusulası da kaybolmuş, veresesinin de böyle bir sandıktan haberi olmamışsa yıllarca orada kalırdı. Nihayet Beytülmal'a haber verilir, şeriata göre izin çıkar, açılır, veresesi ortaya çıkarsa verilmek üzere hazineyi Beytülmal'a kaldırılırdı. Bu şekilde korunan pek çok para ve değerli eşyalar vardır. Bedesten hacegileri yalnız ilmiye müderrislerinden olurken, zamanla eskiden vükeladan birine hizmet etmiş ağalar veya bir müddet taşrada bulunduktan sonra gelip ömrünün sonunda oturduğu yerde ticaret yapmak isteyenlerle yeterli sermayeye ve itibarlı bir ticaret yerine sahip olanlar da burada dolap açmaya başlamışlardır. Yavaş yavaş da müderrislerden olan hacegiler ortadan kalkmış, diğer sınıflardan kimseler hacegilerin yerlerini almışlardır. Bu sebeple halkta hacegilere para bırakmak, emanet etmek için güven kalmamıştır. Yine de bedestende emniyet devam etmektedir.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Şehir ve insan.
Şimdi de İstanbul'un semtlerinden ve evlerinden bahsedeceğiz. Osmanlı toplumunun çeşitli kesimlerinin oturduğu semtler. Yüzyılın başında İstanbul'da her sınıf halkın tercih ettiği ayrı birer semt ve mahalle vardı. Selahattin Sarayları, Ayasofya'dan yani Topkapı Sarayı civarından başlar, düz bir hat boyunca Beyazıt Camisi meydanına kadar uzanırdı. Bu hattın sağı Mahmut Paşa yokuşu denen yere ve sol tarafı da Kadırga Meydanı denen yerden yine Beyazıt Camisi Meydanı'na kadar devam ederdi. Böylece Topkapı Sarayı'ndan başlayan Beyazıt Meydanı'nda son bulan sağlı sollu semtler, saraylar ve aralarında bulunan Vüzera, Ekabir ve Osmanlı ricalinin pek büyük konaklarıyla doluydu. Şehzade Camisi'nden Fatih Camisi'ne kadar uzanan bir hat üstünde orta halli rical ve memurların konakları bulunurdu. Süleymaniye Camisi civarından Vefa semtiyle Odun Kapısı denen yere kadar olan alanda ise aralarında rical konaklarının da bulunduğu ekserisi servet sahibi büyük tüccarlara ait konaklar vardı. Fatih Camii Şerifinden Çarşamba semtine kadar İlmiye ricalinin konakları yer almıştı. Beyazıt civarında olup halen Hasan Paşa Karakolu denen yerden Aksaray'a kadar sağlı sollu mahallelerde esnaf ve ticaret erbabıyla resmi daire kalemlerinde çalışan efendilerin haneleri bulunurdu. Aksaray'dan Cerrahpaşa Camisi yolunu takip ederek Koca Mustafa Paşa Camisi'ne yakın mahalle kadar sağlı sollu rical ve mülkiye sınıfından kibarların konakları sıralanmıştı. Dersaadet'in güney sahilini teşkil eden Kumkapı'dan başlayarak Yeni Kapı, Samatya ve Yedikule'ye kadar sahil boyunca tek tük Rum haneleri bulunmakla beraber ekseriyetle Ermeni hane ve mahalleleri yer alırdı. İstanbul'un Cibali Kapısı'ndan başlayarak sahil boyunca Fener Kapısı denilen yerin ötesine kadar uzanan yerlerle tepeleri de içine alan Balat'a kadar olan yerlerde Rum ileri gelenleriyle Rum cemaatinin hane ve mahalleleri bulunurdu. Balat'tan Eyüp yakınındaki Defterdar iskelesine kadar uzanan yerlerde Musevi evleri, Eyüp'te ise baştan başa Müslüman mahalle ve evleri toplanmıştı. Haliç'in karşı yakasında Haliç sonuna kadar uzanan yerlerde Kasımpaşa'da İslam, Hasköy ve Piripaşa semtlerinde ekseriyetle Musevi, Sütlüce'de İslam ev ve mahalleleri toplanmıştı. Azaplar Kapısı denen yerden yukarıya Beyoğlu'na ve oradan Taksim'e kadar Hristiyan aileler ve ecnebiler, Çeşme Meydanı'ndan Galata Kulesi'ne kadar uzanan yerlerde de Müslüman aileler oturmaktaydı. Galata'dan Tophane'ye kadar sahil yolu tamamen İslam ev ve mahalleleriyle kaplıydı. Beşiktaş'tan Ortaköy'e kadar sahil saraylar ve vezir yalıları, Ortaköy'de dere içinde yer yer Musevi, yer yer Ermeni evleri vardı. Kuruçeşme'den Arnavutköy'üne kadar uzanan sahilde Ermeni yalıları ve kısmen İslam sahil haneleri bulunuyordu. Arnavutköy'ünde ekseriyetle Rum ileri gelenleri ve tüccarlarının sahil haneleriyle tepelerde de Rum mahalleleri toplanmıştı. Bebek tamamen İslam mahallesiydi. Rumeli Hisarı sahilinde İslam, tepeye doğru kısmen Ermeni evleri bulunmaktaydı. Boyacı köyünde de sahilde İslam, tepeye doğru ise Rum aileleri yerleşmişti. Mirgün'den İstinye'nin sonuna kadar tamamen İslam haneleri ve sahil haneleri vardı. Yeniköy, Rum ileri gelenlerinin ve Rumların oturduğu yerlerdi. Tarabya ve Büyükdere'de ise Rum, Ermeni toplumlarının ileri gelenlerinin ev ve sahil haneleriyle ecnebi sefaret yalıları, Sarıyer'den Kavaklar'a kadar da İslam evleri ve bazı İslam sahil haneleri bulunmaktaydı. Boğaz'ın karşı tarafına gelince Sütlüce, Beykoz, Paşa Bahçesi, İncirköy'ü, Kanlıca ve Anadolu Hisarı'nda tamamen İslam hane ve yalıları yer almaktaydı. Boğaz içinde İstinye, Sarıyer, Kavaklar, İncirköy, Sütlüce, Beykoz'a çok eskiden beri kayıkçılık ve balıkçılıkla geçinen aileler yerleşmişti. Bazılarının büyücek bahçe ve bağları da vardı. Kandilli kıyısında İslam sahil haneleri, sırtlarında Ermeni haneleri, Vaniköy ve Beylerbeyi'nde ise yine İslam hane ve sahil haneleri toplanmıştı. Kuzguncuk ve Çengelköy'ünde seyrek olarak Rum, daha çok da Musevi hane ve sahil haneleri bulunuyordu. Üsküdar'da sahilden Selamsız'a kadar İslam evleri, Selamsız'da pek az Kıpti, çoğunlukla Ermeni, bir hayli de Rum evi vardı. İhsaniye ve Selimiye mahallelerini tamamen İslam haneleri kaplamıştı. Üsküdar'ın Kız Kulesi karşısındaki sahiliyle İhsaniye ve Sultan Tepesi'nde İlmiye ricalinin bir kısmı otururdu. Azledilmiş Şeyhülislamlar ekseriyetle Kadıköy'ünde otururlardı. Ancak yaklaşık 100 yıldan beri Kadıköy'ünde Hristiyan ev ve yalıları ile Hristiyan nüfus da çoğalmaya başlamıştır.
Thank you.
Şehir ve insan.